Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Efendim bendeniz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk,
nasılsınız olun. Efendim, görüşmeyelim.
Elhamdülillah, iyiyiz. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler
Allah
de iyiyiz.
Allah daha iyisin inşallah.
Allah razı olsun hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim diyorum.
Tabii, buyur.
Hocam ilk sorumuz şöyle, gayrimüslimlere fıtır sadakası verilir mi?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz dinimizin mali ibadetlerinden nedir? Zekattır, sadaka-i fıtırdır, fidyedir bazı durumlarda, kurban. Bunlardan zekat farz. Bir defa zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Diğerleriyle Kur'an-ı Kerim'de ilgili bir ayet yok. Yani zekatın dışındaki mali ibadetler nerelere verilir, kimlere verilir diye Kur'an-ı Kerim'de bir ifade yok. Ancak Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda sadakat ifadesi kullanılır. Hı hı. Ama ulema bunu genelde zekata hamlederler. Şimdi zekat gayrimüslimlere verilebilir mi? Genel anlamda hayır, verilemez. Bunda bir şey yok. Ancak bazı istisnai durum var ki o müellefe-i kulüp dediğimiz kalpleri, gönülleri İslam'a ısındırılacak olan, yeni Müslüman olmuş veya Müslüman olması umulan veya işte kabilesinde saygınlığı olan, etken olan kişileri zekattan pay vererek Peygamber Efendimiz zamanında, ki bu ayet de buna işaret, hı hı, ediyor zaten, onlardan İslam'ın, Müslümanların faydalanması sağlanmaya çalışılmış.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra o daha önceden o müellefe-i kulüp payından alan bazı kişiler, ki onlar Müslüman oldulardı artık. Mesela Ebu Süfyan bunlardandı. Gittiler Hazreti Ebu Bekir'den peygamber zamanında aldıkları payın yine kendilerine verilmesini istediler. Hazreti Ebu Bekir de bir kağıt yazdı. Verdi ellerine, gidin hazineden alın. Yolda Hazreti Ömer'e rastladılar. Hazreti Ömer sordu, hayırdır nereye gidiyorsunuz? Böyle böyle. Verin bakayım şu kağıdı. Diyor ki, hayır size bundan yok artık. Daha önce biz size muhtaçtık, o yüzden veriyorduk. Şimdi siz bize muhtaçsınız.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir'e dönüyorlar. Şikayet ediyorlar Hazreti Ömer'i. Ve şunu diyorlar, biraz hani derler ya, damardan giriyorlar. Halife sen misin, Ömer mi? Hazreti Ebu Bekir'e. Tabii bu karşı Hazreti Ömer'in cevabı, Hazreti Ebu Bekir'e. Onun cevabı, isterse Ömer diyor. Yani bu kıyamete kadar böyle koltuk sevdalılarının için bir şey.
Eyvallah.
Harika bir
şey, örnek.
Evet. Şimdi ve ondan sonra müellefe-i kulübe zekat verilmiyor. Yani gayrimüslime zekat verilmiyor hiç. Zamanımızda bazı tartışmalar var bunlar. Çünkü günümüzde kalemleriyle veya görsel şeyleriyle İslam'a zarar verenler var. Onların zararından korunmak için onlara sus payı diyebileceğimiz bir şey verilebilir mi? Veya işte etkili kalemleriyle İslam'a yardımcı, faydalı olacak durumda olan kişilere, gayrimüslimlere verilebilir mi? Zamanımızda tartışılıyor. Şimdi onu geçelim. Gayrimüslimlere verilebilir kurban eti. Hani o evet, maddi ibadetlerden bahsediyoruz. Kurban eti verilebilir. Gayrimüslim komşumuz var, verilebilir. Bunda problem yok. Fitre, sadaka-i fıtır, ki soru asıl o.
Evet.
Bu konuda ihtilaf var. Şimdi peki buradaki gayrimüslimden maksat kim? Almanya'daki bir Hristiyan değil. Veya ne bileyim filan yerdeki bir Yahudi değil. Buradaki gayrimüslimden maksat. İslam ülkesinde yaşayan ve eman şey vererek.
Cizye mi?
Fidye. Evet, cizye vererek İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslimler. Bunlara biz zimmi diyoruz.
Zimmi.
Bunlara verilebilir bir tartışması var.
Evet.
Bunlara verilebilir diyenler olmuş. Ama hayır, verilemez diyenler de olmuş. Fakat böyle olmayan, yani İslam, Müslüman devletin vatandaşı olmayan, zimmi olmayan gayrimüslimlere verilemez. Mesela diyelim ki bir turist gelmiş İslam ülkesine. O yolda kalmış, ona verilemez zekat. O, çünkü o şey değil. İslam ülkesinin vatandaşı değil. Fakat dediğim gibi o zimmilere verilebileceğini söyleyen alimler var ama tartışmalı bir konu. Fitrenin verilebileceğini söyleyen alimler var ama tartışmalı. Yani en iyisi tartışmalı konularda uzak kalmakta yarar var.
Eyvallah.
Varsa bir kimsenin ihtiyaç sahibi, bir komşusu gayrimüslim, ona başka türlü yardım etsin. Yani İslam'da yardım kanalları sadece fitre ve zekat değil.
Eyvallah. Eyvallah hocam, anlaşıldı. Hocam şöyle de bir soru var. Namazda farzlardan önce kamet getirmenin hükmü nedir diyor.
Şimdi bu biliyorsunuz ezan Medine'de meşru kılındı. Ve ondan sonra da kamet devam ettirildi. Ezanla kamet arasındaki fark işte kadı kameti sala.
Evet.
Yani kamette bu var, ezanda yok. Bu sünnettir. Dolayısıyla ister cemaatle kılınsın namaz, ister münferiden kılınsın. Namaz kılan kişinin, tabii münferdense, tek başına kılıyorsa, onun kamet getirmesi. Cemaatle kılınıyorsa ise işte müezzinlik yapan kişinin kamet getirmesi sünnettir.
Hmm.
Ve bu Resulullah'tan günümüze uygulanan kuvvetli bir
sünnettir.
Sünnettir. Hatta buna tevatürü ameli, hani sünnet üç kısma ayrılır ve bazılarına göre ikide ya bir tevatür vardır, bir de işte şey vardır, tek kişilerin rivayet ettiği.
Hı hı.
Ahad sünnet ahad vardır.
Sünnet.
Bu ahad da ikiye ayrılır Hanefiler, meşhur ve değil diye. Şimdi bu tevatür sünnet en kuvvetli sünnettir.
Hı.
Mesela diyelim ki bizim namazlarındaki kıldığımız zekat sayıları tevatürendir. Veya meşhur bir hadis var. İnnemel amalü binniyat diye başlayan. Yani ameller niyetlere göredir. Bu tevatürdür. Yani onu peygamberimizden bize aktaran çok büyük kitleler vasıtasıyla gelmiştir. Bu büyük kitleler vasıtasıyla gelişi ya sözlü olur. Bu innemel amalü binniyat hadisinde olduğu gibi. Ya da ameli olur. Yani Müslümanların uygulamalarıyla olur. Mesela Resulullah'tan itibaren sabah namazının sünneti iki rekattır. Farzı iki rekattır. Evet, bu sünnetle sabit olmuştur ama tevatüren. Peygamberimizden bize kadar geliyor ameli. Bu kamet de öyledir. Yani ezan bir defa İslam'ın şiarındandır. Yani bir yerde ezan okunması ora halkının Müslüman oluşunun olduğunu veya en azından onlar arasında Müslümanların bulunduğunu gösterir. O açıdan şiardır. Kamet şiar olmayabilir ama kuvvetli sünnettir. Kamet getirilmeden namaz kılınmışsa namaz geçersiz mi? Hayır, geçerlidir ama sünnet ihmal edilmiş olur.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Farzın 3 veya 4. rekatında Fatiha'dan sonra sure okunursa ne yapmak gerekir?
Şimdi biliyorsunuz namazlarda yaptığımız hareketler farzdır, vaciptir, sünnettir. Farzlardan birisi unutularak veya kasten terk edilirse namaz olmaz. Ama farzlardan birisi unutularak geciktirilirse sehiv secdesi yapılarak namaz olur.
Evet.
Vaciplerden birisi kasten terk edilirse namazın iade edilmesi gerekir. Eğer vacip, yani vaciptir, iade edilmesi, tekrar kılınması vaciptir. Vaciplerden biri kasten terk edilirse. Ama unutularak terk edilirse veya geciktirilirse sehiv secdesi yapılır.
Hmm.
Şimdi farz namazların son iki rekatında sadece Fatiha okunur.
Evet.
Sünnet okun, başka bir şey okunmaz. Peki bu soruda olduğu gibi sure okumuşsa kişi ne oluyor şimdi? Burada ne yapmış oluyor? Unutularak mı yapılmış? Sonradan gelecek olan, çünkü o son iki rekat Fatiha'dan başka bir şey okunmaz. Dolayısıyla orada bir şey okuduğun zaman normalde ne olmuş oluyor? Sonradan gelecek olan farzları ve vacipleri geciktirmiş oluyoruz. Ve bu mantıkla hareket edildiği zaman sehiv secdesi yapmak gerekir denilebilir. Ancak fukaha alimlerimiz buna böyle bakmamışlar. Ayak kıraat mahallidir. Yani kıyam kıraat mahallidir. Dolayısıyla Fatiha'dan sonra sure de okusa mahallinde okunmuş olur. Sehiv secdesine gerek yok. Görüşü ağırlıklı. Yani sehiv secdesi gerekir diyenler de var ama sehiv secdesine gerek yok diyenler daha ağırlıklı. Ve bizim Hanefi mezhebinde fetva da bu istikamette veriliyor. Yani son farzların son iki rekatında unutarak Fatiha'dan sonra sure, ayet okusa bir kimse, herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Hı-hı. Namazı namazdır.
Eyvallah hocam. Peki hocam, namazda birinci oturuş unutulduğunda ne yapılmalıdır?
Şimdi birinci oturuş vaciptir.
Evet.
Bunlar birbirleriyle iliştirili sanki sorular gibi. Evet. Vaciptir. Dolayısıyla eğer birinci oturuşu kişi unutarak terk ederse vacibi terk etmiş olur.
Hı-hı.
Peki bu ne yapacak? Oturuyoruz ya, yani ettahiyyatü okuduk, kalkmaya yeltendik biz.
Evet.
Veya burada, ettahiyyatü okumadık.
Evet hocam, unuttuk direkt, oturuşu unuttuk.
Oturmadan
üçe kalktık.
Üçe ayağa kalkmaya yönelmiş.
Evet.
Eğer durumu oturmaya daha yakınsa geri döner, ettahiyyatü okur ve namazına devam eder. Ama durumu kıyama daha yakınsa, yani ayakta olmaya daha yakınsa geri dönmez.
Kıyama geri kalır.
Devam eder.
Devam eder.
Namazını kıldıktan sonra sehvi secdesi yapar. Yani son oturuştan sonra ettahiyyatü okuyunca, eğer tek başına kılıyorsa sağına soluna selam verir. Sonra tekrar secdeye kapanır. İki secde yapar. Ve secdeler bittikten sonra ettahiyyatü salli barik, Rabbena atina dualarını okuyarak namazını tamamlar. Yani burada şey, önemli olan şu. Burada yani secdeden kalktı, ayağa kalkma pozisyonuna geçti. O pozisyonda aklına geldi. O pozisyondaki durumu.
Oturmaya
daha yakınsa oturur. Ama ayakta olmaya daha yakınsa oturmaz.
Eder.
Kalkar, devam eder. Sonra namazı.
Eyvallah hocam. Şimdi namazla alakalı birçok soru daha var hocam. Bir de bu ikinci oturuş, yani son oturuşta oturmayı unuttuk. Namaza devam ettik. Burada ne yapmamız gerekir?
Şimdi bakın, o farklı. Son oturuş farz.
Ne yapmamız gerekir yani, burada mesela? Beşe kalktık.
Dolayısıyla dördüncü rekattan sonra oturmamız gerekiyor. Oturmadık, ayağa kalktık. Tek başına kılıyoruz.
Evet.
Ayaktayken aklımıza geldi. Eyvah dedik. Ben son oturuşu yapmadım, yanlışlıkla ayağa kalktım. Geri döneriz. Otururuz, ettahiyyatü okuruz. Selam veririz, sehvi secdesi yaparız. Sonra namazımızı tamamlarız. Ayaktayken. Peki, rükudayken aklına geldi. Yine aynı şekilde. Yani ayağa kalktığı rekatın secdesini yapmadan önce, bir secde yapmadan önce aklına gelirse o son oturuşu yapmadığı,
oturacak.
Oturur. Ettahiyyatü okur. Ettahiyyatü okur. Sehvi secdesi yapar. Yine ettahiyyatü salli barik okuyarak namazı tamamlar. Ama ayağa kalktığı rekatın secdesini yapmışsa artık geri dönüşü yoktur. Devam eder. Bir rekat daha kılar. Namazını bitirir. Farzı tekrar kılar. Namazı tekrar kılar. Çünkü namazı olmamıştır, farz terk edilmiştir.
Anlaşıldı hocam. Teşekkür ediyoruz.
Tabi burada bazı detaylar akla gelebilir. Mesela cemaatle kılındığı zaman imam ayağa kalkmış, cemaat kalkmamış.
Bir de şeyi soracağım hocam. Şimdi 4'ten 5'e tamamladık ya. Bunu 6'ya mı tamamlamamız gerekiyor?
6'ya tamamlamamız lazım. Çünkü o nafile olacak o son 2 rekat.
5 olursa olmaz yine.
Yani o yapacağı bir şey yok da.
O nafile de olmuyor yani 5.
Nafile olmaz.
Eyvallah. Evet hocam, şimdi kunut duasını bilmeyen kimse vitir namazında hangi duayı okumalı?
Şimdi vitir namazıyla ilgili bir şey var bizim. Vitir namazı kendisi vacip zaten. O vitir namazında kunut yapmak ve kunut okumak da vacip. Bizim Hanefi mezhebinde bu. Şimdi kunut belli. Allahümme inna nestaînuke ve Allahümme iyyâke nâbudu duaları, kunut duaları bunlardır. Sünnet olarak gelen, bize intikal eden. Peki bunları bilmiyor insan. Bu Fatiha'yı bilmemezlik gibi değil. Çünkü Fatiha okumak farzdır.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim, Fatiha vaciptir aslında da. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir şey okumak farzdır.
Evet.
Ama kunut duasını okumak farz değildir, vaciptir. Dolayısıyla kişi bilmiyorsa Rabbena atina, Rabbena firli dualarını okur. Kunut duası yerine. Onları da bilmiyorsa 3 defa Allahümme afirli dediği zaman o kunut duası yerine geçer. Ama tabii bu bir ibadettir. Bir Müslüman daha doğrusu bir din mensubu dininin gerekleriyle ilgili esasları bilmesi lazım. Dolayısıyla Müslüman da bu kunut duası olsun, diğer dualar olsun öğrenmeli. Öğrenmeli ve usulüne göre namazını kılmalı. Ama yeni Müslüman olmuş veya sonradan diyelim namaza niyaza başlamış, bunlar da çok.
Evet.
Mesela etrafımızda 50 yaşına gelmiş hiç namaz kılmamış insanlar var.
Doğrudur.
Hiç.
Maalesef.
Erkekler belki büyük bir kısmı şeye gidiyor, bayram namazına gidiyor. Kadınlarda o da yok. Bayram namazına da gitmiyorlar. Mesela ben bazı şeylerde karşılaştığım oldu bir hanımefendi.
Bayram
yaşı 40'ın üzerinde daha hiç namaz kılmadığını söyledi. Böyle bir şeyde. Yani maalesef bunlar var. Diyelim ki sonradan namaza başladı, işte ihtida etti. Ne yapacaktır? Öğrenecektir. Ama öğreninceye kadar da bu kunut yaptığı zaman Allahümme afirli diyerek o görevini yerine getirir.
Eyvallah hocam. Rabbena duaları da diyorlardı hocam. Bir Rabbena, Rabbena.
Söyledim ya ben.
Allahümme afirli.
Şayet Rabbena atina, Rabbena afirli dualarını biliyorsa onları okur.
Ha tamam tamam, özür diliyorum ben onu kaçırmışım.
Bilmiyorsa o zaman Allahümme afirli.
Ha özür diliyorum, tamamdır hocam.
Çünkü Allahümme afirli öğrenmek daha kolay.
Evet doğru doğru. Hocam kuşluk ve duha namazı nedir? Ne zaman kılınır?
Şimdi duha kuşluk demek zaten.
Evet. İkisi şimdi, aynı şey değil mi? Kuşluk ve duha namazı.
Bir de işrak derler bak.
İşrak.
Şimdi kuşluk Türkçesi. Duha Arapçası. Duha. Kur'an-ı Kerim'de duha geçer. Mesela biz hepimizin bildiği ve duha.
Evet.
Suresi var ve duha böyle. Orada ne diyor? Kuşluk vaktine yemin olsun ki. Kur'an-ı Kerim başka ayetlerinde de var. O duha kelimesi ama... Kuşluk namazı anlamında değil onlar. Kuşluk vakti anlamında daha çok kullanılır.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın sünnetidir bu. Her ne kadar o farz namazlara bitişik sünnetlerden değil ama sünnettir. Mesela şöyle tavsiyesi vardır Efendimizin. Sabah namazını kıldıktan sonra kerahat vakti geçinceye kadar zikir yapıp kerahat vakti geçtikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye kadar var. Namaz kılarsa bir kimse Allah ona cenneti de köşk vaat eder.
Eyvah.
Bu anlamda hadis var. Yani kuş bu ne zaman oluyor bu? Sabahleyin güneş doğduktan sonra ki kerahat vakti çıktıktan sonra. Ki bu aşağı yukarı hani bayram namazı kılıyoruz ya bayram günlerinde sabah namazından sonra. Güneş doğdu, sabah namazının vakti çıktı. 40-45 dakika sonra bu kerahat vakti çıkmış oluyor. Ondan sonra kılınıyor bu namaza. İşrak da diyorlar. Dediğim gibi Türkiye'de kuşluk namazı diyoruz. Arapçası bunun duhadır. Efendim bunların hepsi aynıdır. Bunlar sünnettir, sevabı güzel, iyidir.
Eyvallah hocam. Hocam... İslam'da göz hakkı diye bir şey var mıdır? Bu da çok sorulan bir soru.
Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi bir kimsenin bir maldan yararlanabilmesi için ya o malın sahibi olması lazım veya o malın mübah bir mal olması lazım. Yani herkesin yararlanabileceği türden bir mal olması lazım. Veyahut da mal sahibinin izin vermiş olması lazım.
Yani bu benim göz hakkımdır diyerek alamaz.
Yok, alamaz. Yani şimdi mesela birinin bahçesinde işte meyve ağacı var.
Evet, evet.
Sen de yoldan geçiyorsun. O meyve ağacını gördün. Aa ben gözüm gördü bunu.
Hakkım,
göz hakkı
hakkım
diye.
Hakkım var.
Alamazsın. Herkes göz hakkı diye alsa zaten mal sahibine bir şey kalmalı.
Evet, o da var.
Yani öyle bir şey yok. Ancak şu olur. Bizi de hayrat... diye bir ifade var.
Evet.
Mesela bizim köyümüzde bir yol kenarında bizim vardı böyle bir hayratımız. Bağ vardı. O bağ dedem hayrat bırakmış.
Herkes gelen geçen
yani herkes
istifade edebiliyor.
Üzüm koparıp yiyebilir. Biz onun bakımını yapardık falan. Ama
çok, çok güzel.
Şeydi. Bu olur bunda yer. Ama böyle bir şey yoksa sahibi bizimki dediğimde sahibi izin vermiş oluyor bak. Buradan isteyen yiyebilir demiş oluyor. Tam bunda problem yok. Ama böyle bir şey yok. Yolda gidiyorsun işte yolun kenarında bir bağ var, bahçe var. Oradan gözüme ilişti alayım yiyeyim olmaz. Yalnız şu var. toplumda önemsenmeyen, değer verilmeyen, yani insanların peşinde takılmadığı şeyleri alabilir. Hmm. Mesela buna şu örnek verilir. Meyveden yere düşenler. Mesela işte bahçe var. Bahçede kayısı ağacı var. Kayısılar çok olgunlaşınca düşer. Veya ne bileyim başka meyve ağacı. Yere düşeninden alıp yiyebilir diye fıkıh kitaplarında geçer.
Ziyan olacağı için.
O, yani. Niye? Çünkü mal sahibi o yere düşenin peşine takılmaz. O ona bir değer vermez. Bu değer verilmeyenlerden yenilebilir, istifade edilebilir. Ama öyle değil de adamın kıskandığı, koruduğu malı ki öyle gözüm gördü de alıp yiyemezsin.
Evet, evet.
Bir de toplum içerisinde bizim ülkemizde başaklama tabiri var.
Başaklama tabiri nedir hocam?
Sen bilmiyor musun?
Ben hiç bildiğim ilk defa duydum yani.
Şimdi hasat yapıldıktan sonra meyve, sebze,
evet,
hatta tahıl. Hasat yapıldıktan sonra yani mal sahibi alacağını almış çekilmiş. Ama o bağda, o bahçede, o tarlada bazı şeyler kalmış. İşte diyelim ki meyve ağacının da yüksek tepelerinde meyve kalmış.
Evet.
Veya hatta ekin biçilmiş, başaklar dökülmüş. Bunları ihtiyaç sahipleri toplarlardı. Ve onunla gelirlerini sağlamaya çalışırlardı mesela o başaklamayla bu fakir ailelerde.
Onu bilerek de bırakırlardı aslında değil mi hocam?
Yani bilerek veya bilmeyerek o bırakılmış ama sahibi peşinden oradan çekilmiş artık. O alınabilir.
Onda sıkıntı yok.
Onda sıkıntı yok. Ama hasat vakti gelmiş, daha mal sahibi hasadını yapmadan gidip oradan yere dökülmüşse dediğim gibi örfümüzde o alabilir. Ama dalından, ağacından alamaz.
Alamaz. Eyvallah hocam. Hocam balın öşrü var mı? Yani nasıl hesaplanır balın öşrü?
Efendim şimdi ne diyor? Zekatla ilgili olan ayet-i kerimede zenginlerinden al, fakirlerine ver.
Evet.
Bu nedir? Onların mallarında fakirlerin hakkı var. Mahrum olanların, isteyenlerin hakkı var.
Evet.
Bu ayetler bize şunu gösteriyor. Her türlü maldan zekat gerekir. Şimdi iki türlü mal, hatta iki türlü değil, üç türlü diyebiliriz. Bir taşınır ticaret malları var. Onlara uruz denir, eşya türünden olan mallar var. Hayvanlar var. Efendim bir de toprak mahsulleri var.
Evet.
Şimdi bunların üçü de zekata tabi. Uruz dediğimiz eşya, ticaret malları, paralar, altınlar, gümüşler, bunlar tamam. Hayvanlar işte belli, koyun, keçi, sığır, deve bunlar.
Evet.
Toprak mahsulleri de iki türlü genelde. Bir ekin türünden olanlar, bir de sebze meyve türünden olanlar.
Evet.
Şimdi Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam'a göre her türlü, yerden çıkan her türlü mahsulden dolayı zekat gerekir. Buna öşür tabir edilir.
Eyvallah.
Şimdi bal bunlardan değil bak. Yani saydığımız zaman yerden çıkmıyor ama yerden çıkanla besleniyor.
O söyle.
Ha, yerden çıkanla besleniyor ama yerden çıkmıyor. Ve o arının kendisi de bir hayvan.
Evet, hayvan.
Yani koyun da hayvan, ona zekat gerekiyor ama arının kendisinden dolayı zekat gerekmiyor. Yani benim şu kadar, ama ticaretini yapıyorsa ayrı. Benim şu kadar kovan arım var. Onun piyasa değeri şu kadar. Ona zekat gerekmiyor ama onun ürününe zekat gerekiyor.
Balına zekat gerekiyor. Balına.
Şimdi bizim İslam fukahası, İslam alimleri balı biraz toprak mahsullerine benzetmişler. Ki toprak mahsullerinin zekatı sulama durumuna göre 1/10, 1/20. Balın zekatını da böyle değerlendirmişler. Tabii balda sulama diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Yani arı sulamak için masraf etmiyorsun. Belki işte bir yerden bir yere nakliye için masraf ediyorsun. Veya kış aylarında şeker koyuyorlar önüne, masraf ediyor.
Evet evet. Arı keki falan gibi bazı şeyler var. Onlarla yani, besliyorlar bazen.
Yani şimdi adam arı besliyor, bal alıyor. Bu aldığı baldan bu yaptığı zorunlu masraf, mesela o şeker gibi, ilaç gibi bir şeyler varsa onu düşebilir. Onu düştükten sonra geriye kalanın zekatını verir. Ve bu onda bir olur.
Onda bir.
Onda bir olur. Peki az çok, yani adam vardır işte 4 petek bal çıkarmıştır, kişilerden 8 kilodur.
Evet.
Adam vardır 200 petek çıkarmıştır, 800 kilodur. Ha şimdi her ikisine de zekat gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi İmam-ı Azam'a göre gerekiyor.
Her ikisine de gerekiyor.
Yani İmam-ı Azam toprak mahsullerinde ve balda nisap bir şey yapmıyor, nisaba itibar etmiyor.
Hmm.
Yani yerden çıkan az çok ne varsa hepsinden zekat vardır diyor İmam-ı Azam.
10 kiloda çıksa
onda bir, bir kilosunu verecek.
Eyvallah.
İmam-ı Azam öyle diyor. Ama diğer fukaha böyle demiyor. Yani belli bir meblağa ulaşması lazım. İster toprak mahsulleri olsun, ister şey, bal olsun. Bu ne kadar, bu meblağ da mesela buğdayda ne kadar? Buğday kaldırıyor. Arpa, nohut, fasulye, domates ne kadar, bu asgari, o nisap dediğimiz şey ne kadar olacak? Burada şöyle bir şey koymuş alimleri, ki Hanefi alimlerinden İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de dahildir. Yani bu nisap aranmaz, azın çoğun tamamına gerekir diyen İmam-ı Azam tek kalmış orada.
Hı hı.
Ha, şimdi diğer mezheplerde de nisap gerekir. Peki ne kadar? 5 vesk diye bir tabir kullanılıyor.
Nedir hocam?
Bu da aşağı yukarı günümüzde arpa, buğday gibi şeylerden 650 kilo 5 veska mukabil olarak hesaplanmış. Yani bir kimsenin diyelim ki buğday kaldırdı. 651 kilo, 650 kilo buğday kaldırmışsa o onun buğdayın zekatını verecek. 650 kilo şey kaldırmışsa arpa, onun zekatını verecek. Bu vesk hesabıyla. Peki domates kaldırıyor, o da mı 650 kilo? Orada hayır. Çünkü domates veskle şey yapılmıyor. Onu nasıl ölçecek o zaman? Elde ettiği domates veya ne bileyim diğer bir sebze, meyve 650 kilo buğdayın değerine ulaşırsa.
Hmm, 650 kilo buğdayın değerine ulaşırsa.
Mesela tabii şu anda biz buğday kaç lira bilmiyorum ama diyelim ki 10 lira. 650 kilo olunca ne olur? 6500 lira olur.
Evet.
Yer 20 lira. O zaman işte 13 bin evet. lira olur. Şimdi o kaldırdığı ürünün değerine bakıyor. Dolayısıyla 13 bin liralık patlıcan kaldırdıysa, domates kaldırdıysa onun sulama şekline göre onda bir, 20'de birini verir. Neyin bu? Sebzenin, meyvenin. Ha, buğdayın, arpanın nedir? 650 kilo buğday verir. Buğdayın tabirini verir ve ona ulaşmışsa. Şimdi arı da şey değil, bir miktar belirlenmemiş, şu kadar olursa nisap diye. Bunu da genelde şöyle hesap ediliyor. Kişinin ele aldığı bal 650 kilo buğday veya arpanın değerine ulaşıyorsa onun onda birini verir. Mesela diyelim ki 650 kilo buğday deminki hesabımıza göre 13 bin lira gitti.
Evet.
13 bin lira değerinde bal almış veya daha fazla ve buna 3 bin lira da masraf etmiş, ilaçlamış, memnun etmiş. O 3 bin liralık kısmını düşer, 10 bin liralık kısmının onda biri, yani %10'unu zekat olarak verir.
Öşür olarak verir.
Buna öşür diyoruz.
Öşür diyoruz, evet.
Toprak mahsullerinin şeyine.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik burada. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim.